Ayrım 23 sayfa 200. Her neyse benim için yeteri kadar iyi. Ayağa kalkıp Tarık'ı yanına çağırdı. Hızla talimatlar vererek iki adamın kadınlarla kalmasını söyledi. Kendisi diğer adamlarla birlikte gelen aracı karşılamaya gidecekti. Bir süre sonra anlaşılmıştı ki araç sığ bir vadinin tabanı boyunca uzanan kuru nehir yatağının çok da bozuk olmayan kumlu zemininde ilerliyordu. Bir süre daha gidip yatağın kenarları alçalmaya yüz tuttuğunda aracı ilk kez net olarak görmeye başladılar. Hector aracın orta büyüklükte dört çekişli bir Mercedes pick-up olduğunu fark etmişti. Ön cam aşağıya indirilmişti ve bir sürücüyle arkadaki yüksek koltukta oturan üç kişi daha vardı araçta. Adamların dördü de silahlıydı ve geleneksel kıyafetler giymişlerdi. Hector aracın yeniden nehir yatağında gözden kaybolmasını bekledi. "Beni takip et." Hector ayağa fırlayıp peşindeki adamlarıyla birlikte tepeden aşağı koşmaya başladı. Bir süre sonra hepsi aracın ilerisinde nehir yatağının kenarında yüzü koyun yatıp siper almışlardı. Mercedes 200 metre ileride ortaya çıkmıştı. Hector kendileriyle neredeyse aynı hizaya gelinceye kadar bekledi. Sonra Tarık'la beraber nehir yatağına atlayarak silahlarını aracın içindekilere doğrulttular. "Silahlarınıza dokunursanız ölürsünüz." Hector Arapça bağırdı. "Motoru durdur. Ellerinizi başınızın üzerine kaldırın." Sürücü ve arkasındaki iki adam emre anında uymuştu. Ama aracın arkasında oturan üçüncü adam ayağa kalktı. Çok uzun boylu ve oldukça yaşlıydı. Yüzü inanılmaz derecede kırışıktı ve yer yer kınalı uzun beyaz sakalları vardı. Sol elinde bir AK-47 tutuyordu. Kutsal bir peygamber edasıyla hipnotize edici gözlerle Hector'a baktı ve romatizmalı parmaklarını bir pençe gibi ona doğru uzattı. "Üç oğlumun katilisin. Sen kan davası ilan ettiğim kafir domuz Cross'sun. Allah'ın tüm laneti üzerinde olsun. Dilerim seni katlettikten sonra bile huzur bulamazsın." "Bu adam Şeyh Tipu Tip" diye bağırarak uyardı Tarık. Hector Şeyh'in göğsüne nişan aldı. "O silahı hemen bırak" diye sertçe uyardı. "Araçtan in ihtiyar. Seni öldürmek zorunda bırakma beni." Şeyh sağır olmuş gibiydi. Gözlerini Hector'dan hiç ayırmadan yavaş yavaş silahını kaldırmaya başlamıştı. Çarpık parmakları nefretinin gücüyle titriyordu. "Dur." Hector adamı uyardı. Ancak Şeyh ona doğrultulmuş olan silahın farkında değilmiş gibiydi. AK-47'nin dipçiğini omuzuna dayayıp titreyen namluyu hedefe doğrultmaya çalışıyordu. "Tanrı beni affetsin" diye mırıldanan Hector adamı göğsünün ortasından vurdu. Tipu Tip silahını elinden düşürdü ama kendisi aracın korkuluklarına tutunarak ayakta kalmayı başardı. "Seni ve tüm soyunu lanetliyorum. Seni cehennemin ateşi, iblislerin pençe ve dişleriyle lanetliyorum." Şeyh aracın arkasından gerisin geri nehrin kumlu yatağına doğru yuvarlandı. İki koruması öfkeyle bağırışarak silahlarına sarıldılar. Fakat tek bir el bile ateş edemeden Hector her birine üçer kurşun göndermişti bile. Üçü de oturdukları yerden aşağı savrulmuşlardı. Tarık da silahına davranan sürücüyü tek bir kurşunla öldürdü. Sonra pick-up'ın yanına gidip adamı oturduğu yerden vadiye doğru yuvarladı. Diğer iki adamın başına giderek yakın mesafeden birer kurşunla acılarına son verdi. Son olarak Şeyh'in yanına gittiğinde Hector kendisini durdurdu. "Hayır Tarık, bu kadar yeter. Bırak öyle kalsın ihtiyar pislik." Tarık hafif bir şaşkınlıkla baktı ona. Hector da kendi hassasiyetini yadırgamıştı. Tipu Tip'in bir zulüm ve kötülük abidesi olduğunu biliyordu. Fakat adam yaşlıydı. Bu kaçınılmaz bir durumdu ama yine de ağzında acı bir tat bırakmıştı. Neyse ki Hazel bunu görmek zorunda kalmamıştı. Pick-up'a gidip sürücü koltuğuna oturdu. Marşa basınca motor hemen çalıştı. Ses hiç fena değil. Hector yakıt göstergesini kontrol etti. Dörtte üçü doluydu. Bu arada aracın iki yanına birer uzun menzil yakıt tankı monte edilmiş olduğunu fark etti. her biri 350 litre diye bir tahminde bulundu. En az 1500 kilometre yaparız. Arka koltukların arkasına sıkıştırılmış bir içme suyu tankı da vardı. İki yanına birer şaplak attı. "Dolu," dedi. Ama attıkları mermilerden birinin açtığı delikten su sızıyordu. Hector elbisesinin kumaşından bir parça yırtarak deliği tıkadı. Sonra adamlarına araca binmeleri için işaret etti. Onlar aracı doldururken Hector koltukların arasındaki gözü karıştırmaya başladı. Büyük ölçekli bir harita buldu. Bölgedeki tüm yollar ve yerleşim yerleri isimleriyle gösterilmişti. Bu bir hediye gibi gelmişti. Ama en güzeli hala yeşil deri çantasında duran güçlü bir Nikon dürbündü. "Noel hediyesi almış bir çocuk gibiyim," diyerek bir kahkaha attı. Dürbünü boynuna astı ve adamların hepsinin araca bindiğini kontrol ettikten sonra grubun geri kalanının silahlarla birlikte saklandıkları kayalıklara doğru hareket etti. "İyi misiniz? Silah sesleri duyduk." "Gördüğün gibi o sesleri çıkaranlar bizdik. Artık konforlu bir seyahat bizi bekliyor. Hazel, sen önde yanıma otur." Sonra baş parmağını geriye doğru çevirerek Kayla'ya döndü. "Kay, senin pick-up'ın kasasında gitmeni istiyorum. Yeni bir saldırı olasılığına karşı başını iyice aşağıda tutmalısın." Kayla pick-up'ın çelik yan gövdesine tırmandı. Fakat tiksintiyle durakladı. "Aa, iğrenç. Her yer kanla kaplı. Burada gitmem ben. Ön koltukta annemin yanında oturmak istiyorum." "Kayla Bannock, küçük hanımcılık oynamayı bırak ve kendine gel. Kıçını koy şu pick-up'a hemen." "Fakat orada oturmak..." "Dinle beni küçük kız. İnsanların ölmesinin sebebi sensin. Şu andan başlayarak sana ne söylenirse onu yapacaksın." "Ben yanlış bir şey yapmadım," diye yeniden konuşmaya başladı. "Yo, yaptın. Roger Marcel Moro, namı diğer Adam Tipu tipi annenin yatına sen çağırdın." "Bunu nereden biliyorsun?" Şaşkınlık içinde Hector'a bakıyordu. "Bunu bilmiyorsan gerçekten geri zekalı olmalısın. Bin şimdi şu lanet pick-up'a." Tek kelime daha etmeden Kayla pick-up'ın kasasına geçip yere Dalia'nın yanına oturdu. Hector gaza bastı ve yola çıktılar. Hazel sessiz ve hareketsiz bir halde yanında oturuyordu. Hector ona bakmak istemiyordu ama kızdığının farkındaydı. Ne kadar korumacı bir anne olduğunu biliyordu. Nehir yatağına doğru hızla sürdü pick-up'ı. Kumlu zemin çekişi düşürse de taşlı ve kayalık zemine göre daha sarsıntısız, aynı zamanda hızlı gidebiliyorlardı. Kısa bir yol almışlardı ki uyluğunda bir el hissederek şaşırdı. Hazel'a kaçamak bir bakış attığında gözlerinin parladığını gördü. Hazel biraz daha sokularak dudaklarını Hector'ın kulağına yaklaştırdı. "Çocuklara nasıl davranacağını çok iyi biliyorsun Hector," diye fısıldadı. Dudakları sakallı yanağında geziniyordu. "Bunu yapmayı kaç kere istediğimi asla tahmin bile edemezsin." Matmazel Kayla sorun çıkarmaya başladığında tam bir baş belası olabiliyor. Bu itiraf Hector'ı şaşırtmıştı. Elini bacağındaki elin üzerine koydu ve sıktı. "Bu yaptıklarının gücünü yeniden kazanmakta olduğunun göstergesi olduğunu umuyorum. Fakat senin ikilemini de çok iyi anlıyorum Hazel. Kay uzun süredir bir babaya sahip değil ve sen de ona çok sert davranmaman gerektiğini düşünüyorsun." Bu kez karşıdakinin kavrayışına şaşırma sırası Hazel'a gelmişti. Hemen kendini topladı. "Aklımda ebeveyn rolünü üstlenecek biri var," dedi alçak sesle. "Şanslı biri." Hector sırıttı ve yola devam ettiler. Bir saat içinde nehir yatağını terk ederek sırt boyunca yukarılara çıkmaya başladılar. Hector aracı durdurup motoru susturdu. "Yine ne oldu?" Hazel kaygılı bir şekilde sordu. "Birkaç uydu telefonu görüşmesi yapmak istiyorum. Burada sinyal kuvvetlidir." Aşağı atlayıp yeni ele geçirdiği haritasını kaputun üzerine yaydı ve uydu telefonunu açtı. Tarağa seslendi. "Herkese birer bardak su ver. Dışarı çıkıp bacaklarını esnetip çiçekleri sulasınlar." Telefonun antenini uzattı ve Hazel'a başıyla işaret etti. "İyi çekiyor. Tam tepemizde bir uydu olmalı." "Kimi arıyorsun?" "Motorbotta bekleyen Ronnie Wells'i." Numarayı tuşladı ve birkaç kez çaldıktan sonra Ronnie cevap verdi. "Neredesin?" diye sordu Hector. "Kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta yer alan adacığın koyuna demir atmış durumdayım." Koordinatları verdi ve Hector haritadan buldu. "Tamam, yerini anladım. Oradan ayrılma. Yeniden arayacağım seni. Hans Lategan'ı kaybettik. Helikopteri vuruldu. Bir araç ele geçirdik ve kaçıyoruz. Bizi nelerin beklediğine bağlı olarak senin bulunduğun yerin tam karşısındaki sahile varmamız 8 saat ya da daha fazla sürebilir." "İyi şanslar Hek, sizi bekliyor olacağım." Aynı anda telefonlarını kapattılar. "Neden motorbot yerine Paddy ve araçlarıyla buluşmuyoruz?" diye Hazel sordu. "Güzel soru," dedi Hector hakkını vererek. "Tamamen bir strateji meselesi. Paddy o Queen'in beklediği Etiyopya sınırı, Ronnie'nin beklediği sahilden 150 kilometre daha uzak. Fakat yol daha iyi değil mi? Denize doğru doğu yönünde gidersek kırsal alandan geçmeyecek miyiz?" "Tamamen öyle," diyerek Hazel'a katıldı ve telefonun tuşlarına dokunarak yeni bir numarayı aramaya başladı. İç kısımlardaki topraklar çok daha verimli ve daha kalabalık bir nüfus var. Şimdi oralar Tipu Tip'in milisleriyle arı kovanına dönmüştür. Her kavşakta yollar kesilmiştir. Yine de Paddy'yi arıyorum. Ona planımızı anlatacağım ve Ronnie ile buluşamazsak son çaremiz olarak yerinde kalmasını söyleyeceğim. Paddy anında açtı telefonunu. "Neredesin?" diye sordu Hector. "Etiyopya sınırında bir dağın tepesine oturmuş Somali manzarasının tadını çıkarıyorum. Sen hangi cehennemdesin?" "Vaha'nın 30 kilometre doğusundayız. Utmun Wad'da hain çıktı. Tamamen karşı tarafın hizmetinde." "İşe bak be, Utmun bir hain ha, inanamıyorum." "Bizi ele vermiş. Hans Lategan'ın helikopterini RPG ile Utmun havaya uçurdu. Hans öldü ve MLG hurdaya döndü. Bir araca el koymayı başardım ve Ronnie ile buluşmak üzere sahile doğru ilerliyoruz." Paddy hafifçe bir ıslık çaldı. "O kara kalpli Utmun pisliğini öldürdün mü?" "Vurdum ama üzerinde çelik yelek vardı. Öldüğünü sanmıyorum. Zırhı muhtemelen kurşunun vücuduna saplanmasını önlemiştir." "Tüh!" diyerek dövündü Paddy. "Bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Oturduğum yerden bütün yolların araçlarla kaynadığını görebiliyorum. Şu anda dürbünümle düşman araçlarından birine bakıyorum. Arkasında 20 kişi olmalı ve hepsi de tepeden tırnağa silahlı." "Anlaşıldı Paddy. Durumunu koru ve bir sonraki aramamı bekle. Ronnie ile buluşamazsak sana gelmek zorunda kalacağız. Sınıra gelip bizi almak için hazır ol." Telefonu kapatıp Hazel'a döndü. "Ne dediğini duydun mu?" "Evet," dedi. "Haklıymışsın. Orası son seçeneğimizmiş. Fakat sahile ulaşmak gerçekten 8 saat sürecek mi?" "O da eğer şanslıysak," dedi ve Hazel'ın gözlerini devirdiğini fark etti. Etrafına bakınınca Kayla'nın sessizce yanına geldiğini gördü. "Senden özür dilemeye geldim, Hek," dedi uysal bir tavırla. "Bazen şeytan içime giriyor ve kendime hakim olamıyorum. Yeniden arkadaş olacak mıyız?" Elini uzattı ve Hector da tuttu. "Arkadaş olmaya hiç ara vermedik zaten, Kay. Ve umarım asla vermeyiz. Fakat annene bana olduğundan daha büyük bir özür borcum var." Kayla annesine döndü. "Çok özür dilerim anneciğim. Hector haklı. Roger'i tekneye ben çağırdım ve Georgie Porgy'ye onu işe alması için rüşvet verdim." Hazel irkildi. Şu ana kadar böyle bir şeye ihtimal vermemişti ama şimdi gerçekle yüz yüzeydi. Bebeği artık bir bebek değildi. Birden Kayla'nın artık 19 yaşında olduğunu hatırladı. Kendisinin, tenis hocasının arabasının arka koltuğunda kadınlığa ilk adımını attığı o gecede olduğundan daha büyüktü. Koşup kızına sarıldı. "Hepimiz hatalar yaparız bebeğim. Önemli olan asla aynı hatayı tekrarlamamak." Kayla Hector'a baktı. "Şu bir yere koymamı söylediğin netice olayı neydi?" "Üst tabaka İngiliz denizci diliyle senin kıçın," diye açıkladı Hazel. Kayla kıkırdadı. "E tamam o zaman. Bence de oldukça hoş bir seçim. Diğerinden çok daha iyi." Utmun vadinin dik kuzey yamacından aşağı doğru iniyordu. Attığı her adımda acı çekiyordu. RPG'sini bırakmış İki eliyle çelik yeleğinin üzerinden yarasına bastırıyordu. Önce Hector ve adamlarının kendisini takip etmesini beklemiş, fakat sonra helikopter havaya uçunca bir araya gelmeye çalıştıklarının farkına varmıştı. Bir süre bekledikten sonra ağır çelik yeleği çıkardı ve yarasını kontrol etti. Kurşun içeri girmemiş olsa bile darbenin geldiği noktada muazzam bir morluk ve şişlik vardı. Dikkatlice eliyle bölgeyi yokladı ve kaburgalarından birisinin kırık ucunu derinin altında hissetti. Ciğerini delmiş olmasından korkmuştu. Acı dayanılmayacak kadar büyük olsa da derin bir soluk aldı. Ciğerlerinde bir hasar yok gibiydi. Kollarını vücuduna dolayıp Adem'i bıraktığı vadi tabanına doğru sendeleyerek inmeye başladı. Orada değildi. Şeyh ve adamlarını terk ettikleri yamacın başına tırmanmış olmalıydı. Utman da aynı rotayı tırmanarak vadinin tepesinde Adem'i buldu. Bir taşın üzerine oturmuş, gömleğinden kopardığı bir bez parçasıyla ayak bileğini sarıyordu. Utman'ı görür görmez sordu. Ne oldu? Silah sesleri ve bir patlama duydu. Dikkatle nefes alarak olağan biteni kesik kesik anlattı Utman. Adem keyiflenmişti. O zaman kaçamadılar demektir. Yaya kaldıklarına göre artık avucumun içindeler. Evet, bir an için kapana kıstırdık onları. Fakat sana ve dedene açıkladığım gibi, Cross diğer kaçış yollarını içeren acil durum planları yapmıştı. Şimdi muhtemelen kendilerini Arabistan Yarımadası'na götürecek tekneye ulaşmak amacıyla sahile doğru gideceklerdir. Deden nerede? Takip için onun pikabına ihtiyacımız var. Daha önceden kararlaştırdığımız gibi vadiyi aşarak karşı tarafa geçmeye çalışıyordur. İkimiz de yaralıyız. Ne dedeni ne de Cross'u yürüyerek yakalayamayız. Kaleden gelecek olan diğer aracı beklemeliyiz. Çoktan burada olmaları gerekirdi. Sanırım karanlıkta izimizi kaybettiler dedi Adem. Kaşlarını çatarak devam etti. Ya da bilmediğimiz başka bir sorun çıkmıştır. Yaklaşan aracın motor sesini duyuncaya kadar bir saat daha geçmişti. Sonunda vadiden tırmanan araç sırtta gözüktü. Yolcu kabininde iki kişi, arkadaki kasada da bir düzine adam vardı. Utman araçtaki ilk yardım setini kullanarak Adem'in ayak bileğini ve kendi göğsünü bandajladı. Sonra ikisi birden araca binerek şeyhin aracının izlerini takip etmeye başladılar. İleride 2 kilometre kadar uzakta gökyüzünde turlayan bir akbaba sürüsü gördüler. Adem sürücüye daha hızlı sürmesini söyledi. Bir süre sonra büyük babasının öldürüldüğü bölgeye ulaşmışlardı. Cesedi kurumuş nehir yatağının kumları üzerinde yatıyordu. Yaşlı adamın yüzünün yarısı kuşlar tarafından kemirilmişti ama sakalları olduğu gibi duruyordu. Adem ayağının acısını aldırmadan dizlerinin üzerine cesedin yanına çöktü. Diğer leş yiyiciler karnını deşmişler ve cesedin açığa çıkan bağırsakları çürümeye başlamıştı. Koku mide bulandırıcıydı. Adem saygılı bir şekilde sesli olarak dua okumaya başladı. İçten içe seviniyordu. Dedesinin yıllar süren tahakkümü sona ermişti ve artık kendisi aşiretin tartışmasız lideri, şeyhi olmuştu. Sadece 4 gün önce yaşlı adam camide, mollaların, çocuklarının ve torunlarının önünde kendisini varisi olarak ilan etmişti. Şu andan itibaren hiç kimse Adem'in aşiretin lideri olmasına karşı çıkamazdı. Dualarını bitirdiğinde ayağa kalktı ve adamlarına dedesinin cesedini bir brandaya sarıp aracın arkasına yerleştirmelerini emretti. Kendisine karşı adamların gözlerinde ve tavırlarında beliren yeni saygı ifadesini hemen fark etmişti. Utman'ın tavırları bile mevki ve otoritesindeki yükselmeyi değerlendirmesi sonucu dikkat çekici bir şekilde değişmişti. Adem dua ederken Utman çevreyi dikkatlice inceledi. Hector ve adamlarının izlerini bulmuştu. Adem'in yanına giderek helikopterin imha edilmesinden sonra kafirlerin vadiye geri dönmüş olmaları gerektiğini ve uğursuz bir tesadüf eseri şeyhin aracıyla karşılaştıklarını açıkladı. Yaşlı adamı öldürüp araca el koymuşlardı. "Ne yapmamızı emrediyorsun şeyhim?" diye sordu. Yeni ünvanını duymak Adem'i afyon çekmiş gibi gevşetmişti. Büyük babamın çalınan aracının peşine düşmeliyiz. Kafirlerin ne tarafa gittiğini öğrendikten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Utmun fikrini söyleme cesaretini gösterdi. Daha önce de açıkladığım gibi, Cross'u bu durumda tam olarak ne yapacağını bilecek kadar iyi tanıyorum. Artık bir araca sahip olduğuna göre, kesinlikle bir botun kendisini beklediği sahile ulaşmaya çalışacaktır. Botla kaçamazsa ne yapacak peki? Adem sordu. O durumda tek kaçış yolu Etiyopya sınırı olacaktır. Haklı olup olmadığını görelim bakalım. Adamları arabaya binmelerini söyle. Takibe başlıyoruz. Korumaların cesetlerini kuşlara ve çakallara bıraktıktan sonra takip etmeye başladılar. Çok geçmeden Hector Cross'un durduğu yeri buldular. Araçtan inen grubun ayak izlerini gördüler. Utmun yaralı göğsüne rağmen araçtan inerek izleri inceledi ve Adem'in yanına gitti. 9 kişiler, 6 erkek, 3 kadın. 3 kadın mı? Diye sordu Adem. Bir tanesi benim kaçan tutsağım, fakat diğer ikisi kim olabilir? Sanırım biri Tarık'ın, Cross'a kaleye nasıl girileceğini gösteren kadını. Üçüncüsü de helikopterle geldi. RPG'yi ateşlemeden birkaç saniye önce gördüm onu. Uzaktaydı ve helikopterin arkasında duruyordu. O yüzden çok emin değilim. Ama ben kaçan kızın annesi olduğunu düşünüyorum. Onu birçok kez Sidiye Razik'te görmüştüm. O olduğundan hemen hemen eminim.